Ayrım 19. Anlatmak için yaşamak. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 169. Evin bir blok ötesinde yaşayan Mosquera'larla dost olmuştuk. Resimli romanlara bir servet harcayarak onları avlularındaki bir ambarda tavana varan bir yığın halinde saklayan insanlardı. Orada Dick Tracy ve Buck Rogers okuyarak bütün bir günü geçirebilmek gibi bir ayrıcalığımız vardı. Başka bir hoş keşfim de yakındaki Las Quintas sinemasının afişlerini hazırlayan çıraktı. Sırf zevk olsun diye altın yaldızlı harfleri boyardım. O da bizi silahların çekildiği, yumruk yumruğa dövüşülen filmlere haftada 2-3 kez bedavaya sokardı. Eksik olan tek lüksümüz günün herhangi bir saatinde tek bir düğmeye basarak müzik dinleyebileceğimiz radyoydu. O zamanlar yoksulların evlerinde radyoya ne kadar seyrek rastlandığını anlamak bugün için kolay değil. Luis Enrique ile köşedeki dükkanda çalışanların boş zamanlarında oturup sohbet etmek için dışarı koydukları banka kurulur, sabahtan akşama kadar o zamanın radyo programlarının çoğunluğunu oluşturan popüler müzik programları dinlerdik. Miguelito Valdez'in Casino de la Playa orkestrasıyla Daniel Santos'un Senora Matancera ile söylediği şarkıların ve Tona La Negra'nın sesinden Agustin Lara'nın bolerolarının hepsi dağarcığımızdaydı. Geceleri tek eğlencemiz, özellikle de faturayı ödeyemediğimiz için iki kez elektriğimizi kestiklerinde bu şarkıları annemle kardeşlerimize öğretmekti. Ligia ve Gustavo hiçbir şey anlamadan birer papağan gibi şarkıları ezberler, lirik zırvalamalarıyla bizi ölesiye güldürürlerdi. Hiç istisnasız hepimize annem ve babamdan iyi bir müzik hafızası ve kulağı geçmiştir. Bir şarkıyı öğrenmemiz için iki kez dinlememiz yeterlidir. Özellikle de bir müzisyen olarak doğan ve karşılıksız aşkları anlatan serenatlarda gitar sololarıyla ustalaşan Luis Enrique. Radyosu olmayan komşu evlerde yaşayan çocukların tüm bu şarkıları kardeşlerimden, özellikle de bizim bu çocuklar evimizde bir abladan başka bir şey olmayan annemden öğrenip söylediklerini keşfetmemiz uzun sürmedi. En sevdiğim program Her Şeyden Biraz saatiydi. Besteci, şarkıcı ve orkestra şefi Angel Maria Camacho ile Cano öğleden sonra birden itibaren akla hayale gelmeyecek çeşitlemelerle dinleyicileri ele geçirirdi. Özellikle de 15 yaşından küçüklerin şarkı söyleyerek yarıştığı amatör saat hoşumuza giderdi. Katılmak için gereken tek şey yurttan sesler bürolarından birine kayıt yaptırarak yarım saat öncesinden programa gitmekti. Üstad Camacho Cano piyanoda çocuklara eşlik eder, amatör şarkıcının en ufak bir hatasında yardımcılarından biri bir kilise çanı çalarak acımasızca şarkıyı keserdi. En iyi şarkı söyleyene verilen 5 pezoluk para ödülü rüyalarımızda bile göremeyeceğimiz bir şeydi. Ama annem asıl önemli olanın para değil, böyle prestijli bir programda iyi şarkı söylemenin zaferi olduğunda ısrarcıydı. O zamana kadar kendimi babamın tek soyadı olan Garcia, iki ön adım Gabriel ve Jose ile tanıtırdım. Ama anlatacağım tarihi olayda annem kimliğimden kimsenin kuşku duymaması için onun soyadı Marquez'i de kaydettirmemi rica etti. Bana sanki ilk komünyonuma gidiyormuşum gibi beyazlar giydirerek evden çıkmadan önce potasyum bromit yutturdu. 2 saat önce yurttan seslere geldim. Kimsenin programdan 15 dakika öncesine kadar stüdyolara girmesine izin verilmediğinden yakındaki bir parkta gezindim. O arada yatıştırıcının etkisi de geçti. Geçen her dakikayla içimde korku ağlarını örüyordu. Sonunda içeriye girdiğimde yüreğim ağzımdaydı. Bir bahane uydurup yarışmama izin vermediklerini söyleyerek eve dönmeme ramak kalmıştı. Üstad piyanosuyla beni alelacele sınayarak sesimin tonunu ayarladı. Benden önce kayıt sırasına göre 7 kişiyi içeriye çağırmışlar, şu ya da bu beceriksizlikleri yüzünden 3'üne zili çalmışlardı. Beni de sadece Gabriel Marquez diye tanıttılar. Ku'yu söyledim. Bu acımasız bir avcının aşığıyla birlikte öldürdüğü, bir kar tanesinden daha beyaz kuğunun öyküsünü anlatan duygusal bir parçaydı. İlk ölçülerden sonra provasını yapmadığımız bazı notalarda tonun benim için fazla yüksek olduğunu fark ettim. Yardımcının kuşku dolu ifadesini ve çanı çalmak için hazırlandığını görünce paniğe kapıldım. Her nasılsa ona çanı çalmaması için bir işaret yapacak cesareti kendimde buldum ama geç kalmıştım. Çan acımasızca çaldı. 5 pezoluk ödül ve propaganda amaçlı hediyelerin hepsi Madame Butterfly'ın bir parçasının canına okuyan çok güzel bir sarışına gitti. Uğradığım bozgun nedeniyle eve gözyaşları içinde döndüm ve annemi teselli etmeyi bir türlü beceremedim. Bana üzüntüsünün gerçek nedeninin akraba ve arkadaşlarından beni dinlemelerini istemek olduğunu, sonra da onları nasıl atlatacağını bilemediğini söyleyene kadar yıllar geçti. Kahkahalar ve gözyaşları arasında geçen bu zorlu dönemde okula hiç ara vermedim. Yiyecek bir lokma bulamadığımızda bile gittim. Ancak evde kitap okuyabileceğim saatler ev işlerine gidiyordu. Gece yarısına kadar kitap okumak için elektriğe ayıracak paramız da yoktu ama bir yolunu buldum. Okuldan eve dönerken yol üzerinde bir sürü yolcu otobüsü garajı vardı. Aralarından bir tanesinde otobüsün yanına yolları ve güzergahları duyuran işaretleri çizmelerini izleyerek saatler geçirirdim. Bir gün ressamdan yapıp yapamayacağımı görmek için birkaç harfi boyamama izin vermesini rica ettim. Doğal yeteneğim onu şaşırtınca arada bir aile bütçesine katkıda bulunan birkaç pezo karşılığında ona yardım etmeme izin vermeye başladı. Bir başka beni neşelendiren olaysa Magdalena Irmağı'ndan bir denizcinin 3 oğlu olan Garcia kardeşlerle kurduğum dostluktur. Bir üçlü kurmuşlar. Sırf sanat aşkına arkadaşlarının partilerinde popüler şarkılar söylerlerdi. Ben de aralarına katılınca Garcia Kuarteti kurarak Atlantico Radyo İstasyonu'nun amatör saatinde yarışmaya karar verdik. Daha ilk gün çılgın gibi alkışlanarak kazandık ama kayıt sırasındaki geri dönülmez bir hatayı bahane ederek bize 5 pezoluk ödülü ödemediler. Yaşam bizi başka yönlere yöneltene kadar o yılı birlikte prova yaparak ve dost toplantılarında bedavaya şarkı söyleyerek geçirdik. Babamın yoksullukla başa çıkmada gösterdiği sabrın epeyce sorumsuzluk içerdiği yolundaki kötücül görüşü hiçbir zaman paylaşmadım ben. Tam tersine, karısıyla arasında hiçbir zaman zedelenmeyen, uçurumun kenarında bile cesaretlerini koruyup devam etmelerini sağlayan birliğin Homeros destanlarına yaraşır biçimde sınanmasıydı bu. Babam annemin panik duygusuyla başa çıkmayı, umutsuzlukla başa çıkmaktan daha iyi becerdiğini biliyordu. Hayatta kalabilmemizin sırrı da buradaydı. Düşünmediği şey, annemin onun yaralarını sararken kendi yaşamının en iyi bölümünü arkada bıraktığıydı belki de. Yolculuklarının nedenini hiçbir zaman anlayamazdık. Sık sık cumartesileri gece yarısında uyandırılır, Katatumbo'daki bir petrol istasyonuna götürülürdük. Çünkü babam telsiz telefondan bizi arardı. Teknolojinin epeyce güçleştirdiği bir konuşma sırasında annemin gözyaşlarına boğulmasını asla unutamam. "Ay Gabriel," dedi annem, "beni bir alay çocukla bırakıp çekip gittin. O kadar kötü ki bazen ağzımıza koyacak bir lokma ekmek bulamıyoruz." Babam ona karaciğerinin büyüdüğünü söyleyerek yanıt vermiş. Annem söyleneni pek ciddiye almadı çünkü bu arada bir olurdu. Babamın sadakatsizliklerini gizlemek için de kullandığı bir olaydı. "İyi davranmadığın zaman geliyor başına bunlar," dedi annem şakayla karışık. Babam oradaymış gibi mikrofona bakarak konuşuyordu. Ona bir öpücük göndermek istediği için kafası karıştı ve tutup mikrofonu öptü. Kendisi de gülmeye başladı. Bu hikayeyi ne zaman anlatsa öylesine kahkahaya boğulurdu ki gözyaşları içinde kalırdı. Ama o gün aklı başka yerdeydi. Masada birden kimseye söyleyemiyormuş gibi "Gabriel'in sesinde tuhaf bir şey vardı," dedi. Ona bu telsiz sisteminin yalnızca sesleri bozmakla kalmadığını, kişilikleri de maskelediğini açıkladık. Ertesi gece yarı uykuluyken ama yine de sesi sanki çok zayıflamış gibi çıkıyordu, dedi. Kötü günlerinde olduğu gibi burnunun hatları daha keskindi. İç çekmeler arasında o Allahsız ve kanunsuz kasabalarda korunmasız adamının halinin nice olduğunu sordu. Annemin gizli niyetleri ikinci bir telsiz konuşmasında babama 2 hafta içinde hiçbir şey çözemezse eve dönme sözü verdirdiğinde ortaya çıktı. Bu süre dolmadan Altos del Rosario'dan tek kelimelik dramatik bir telgraf aldık, hiç kuşkusuz. Kararsızım. Annem bu mesajda en âlâ kehanetlerinin gerçekleşmekte olduğunu sezmiş olmalı ki tartışılmaz hükmünü bildirdi. Ya pazartesinden önce dönersin ya da ben çoluk çocuğumu toplar oraya gelirim. Babam annemin boş yere tehdit savurmayacağını bilirdi. Daha bir hafta dolmadan Barranquilla'daydı. Yeşilimsi teni ve tıraş etmediği sakallarıyla gelişi bizi etkiledi. Annem onu hasta sandı. Ama bu geçiciydi. 2 gün içinde Barranquilla'dan gemiyle bir gün bir gece uzaklıkta zengin ve dillere destan Sucre'de bir eczane açma fikrini geliştirdi. Gençliğinde orada telgrafçılık yapmıştı. Yarı aydınlık kanallarda, altın renkli bataklıklarda yapılan yolculukları ve ebedi dansları hatırladığında yüreği hopluyormuş hala. Bir zamanlar oradaki dükkanı tutmayı çok istemiş ama tıpkı Aracataca'dan çok istediği dükkanı tutamadığı gibi orada da şansı pek yaver gitmemiş. 5 yıl sonra 3. muz krizi sırasında tekrar aklına takılmışsa da Magangue'den gelen toptancıların dükkanı kiraladığını görmüş. Barranquilla'ya dönmeden bir ay önce tesadüf eseri onlardan biriyle karşılaşınca adam hem bildiklerinden farklı bir şey anlatmamış hem de Sucre'de yapacağı iş için iyi bir kredi teklif etmiş. Babam kabul etmemiş çünkü Altos del Rosario'nun altın rüyasını gerçekleştirmek üzereymiş o sıra. Ama karısının itiraz kabul etmez emrini duyunca hala ırmak kasabalarında dolaşan toptancıyı arayıp bulmuş ve anlaşmayı yapmışlar. 2 haftalık bir incelemenin ve arkadaşı toptancılarla yaptığı anlaşmaların sonucunda eski görünüşüne ve haline tavrına kavuşmuş olarak yola koyuldu. Sucre hakkındaki izlenimleri o kadar olumluydu ki ilk mektubunda bize gerçek özlemle hatırladıklarımdan da iyi diye yazdı. Ama meydanda balkonlu bir ev kiralayarak onu kolları açık karşılayan eski arkadaşlarıyla yeniden ilişki kurmuş. Biz satabildiklerimizi satmalı, gerisini derleyip toparlamalı ki pek fazla bir şeyimiz yoktu. Magdalena Irmağı boyunca düzenli seferler yapan buharlı gemilerden birine binmeliydik. Aynı mektupla bize acil harcamalarımızı karşılayabilmemiz için incelikle hesaplanmış bir posta çeki göndererek bir tane de yolculuk masrafları için göndereceğini duyurmuştu. Annemin çabucak hayallere kapılıveren karakteri için bundan daha çekici haberler düşünemiyordum. Babama yanıt verdiği mektupta bir yandan kocasının moralini yüksek tutmaya çalışırken bir yandan da 8. kez hamile olduğu haberini yumuşatmaya çalışıyordu. Formları doldurarak Barranquilla'dan Magangue'ye olan yolu bir gece yarım günde alan efsanevi gemi Capitan de Caro'dan yerlerimizi ayırttım. Daha sonra motorlu bir tekneyle San Jorge ırmağını ve hoş manzaralı Moyana kanalını geçecektik. Cehenneme gitsek bile burayı terk ediyoruz dedi annem. Sucre'nin günah yuvası olarak yaptığı kötü şöhretinden hep kuşku duymuştu. Öyle bir kasabada bir koca yalnız bırakılamaz. Bizi öylesine acele ettirdi ki daha yolculuğa 3 gün kala şiltelerimiz de dahil satılabilecek neyimiz var neyimiz yoksa açık artırmayla sattığımız için yerlerde uyuyorduk. Geri kalan öteberimiz sandıklara yerleştirilmiş, yolculuk parası binlerce kez sayılarak annemin gizli bir yerlerine tıkıştırılmıştı ve binlerce kez daha sayılacaktı kuşkusuz. Deniz yollarının bürosunda bana yardımcı olan memur o kadar iyi niyetliydi ki onunla anlaşabilmek için dişlerimi sıkmam gerekmedi. Sorumluluğunu bilen Karayiplilerin o açık, anlaşılır şivesiyle söylediği tarifeleri gayet iyi not aldığımdan kesinlikle emindim. Beni en çok mutlu eden ve en iyi hatırladığımsa 12 yaşından küçüklerin normal tarifenin yarısını ödedikleriydi. Yani ben hariç tüm çocuklar. Bunun üzerine annem paranın yolculuk için gereken kısmını bir kenara ayırarak geri kalanını son kuruşuna kadar evi dağıtmaya harcadı. Cuma günü biletleri almaya gittiğimde memur son derece şaşırarak bana 12 yaşından küçüklerin yarı yarıya değil, yalnızca %30 indirimi olduğunu söyledi ki aradaki fark bizim için kapatılır gibi değildi. Benim yanlış yazdığım konusunda ısrarcıydı. Bu bilgi tam önümde duran resmi bir belgede de yer alıyordu hem. Eve mahvolmuş bir halde döndüm. Annem hiçbir yorum yapmadı. Üzerine babasının yasını tutarken giydiği elbiseyi geçirdi ve Deniz Yolları bürosunun yolunu tuttuk. Hakkaniyetli davranmak istiyordu. Yanılan biri vardı ve bu kişi oğlu da olabilirdi pekala. Bunun hiçbir önemi yoktu. Çünkü biletlere ödeyecek başkaca paramız yoktu. Satış görevlisi yapabileceği hiçbir şey olmadığını söyledi. "Lütfen Senora," dedi. "Mesele size hizmet etmek istememem ya da istemem değil. Ama burada bir şirketin kuralları söz konusu. Bunu rüzgar gülü gibi istediğim yöne çeviremem." "Ama onlar yalnızca çocuk," dedi annem örnek olarak beni göstererek. "Düşünün ki bu en büyükleri, yeni 12'sine bastı." Eliyle göstererek "diğerleri de şu kadarcıklar," diye ekledi. "Mesele boyları değil yaşları," yanıtını verdi adam. "Bedavaya yolculuk eden yeni doğmuş bebekler hariç bundan daha azını ödeyen yoktu ne yazık ki." Annem beklediği çözümü daha üst düzeyde bir yetkiliden umarak "bunu kiminle halledebiliriz?" diye sordu. Memurun yanıt verecek zamanı olmadı. Hamile gibi şiş göbekli, yaşlı bir yönetici tartışmanın tam ortasında bürosunun kapısını açarak başını uzatınca onu gören memur ayağa kalktı. Adam dev boyutlarındaydı. Gömleğinin kollarını kıvırmış ve tere batmış olmasına karşın saygı uyandırıyordu. Yetkili biri olduğu apaçıktı. Annemi dikkatle dinledikten sonra sakin bir sesle böyle bir kararın ancak ortaklar toplanarak kurallarda değişiklik yapılmasıyla mümkün olabileceğini söyledi. "İnanın ki çok üzgünüm," diye bitirdi sözlerini. Annem bir anlığına da olsa iktidarın soluğunu hissederek söylemek istediklerini daha kibar bir tavırla iletti. "Çok haklısınız beyefendi," dedi. "Ama sorun sizin memurunuzun benim oğlumu gerektiği gibi bilgilendirmemiş olması. Belki de oğlum yanlış anladı. Neticede ben kendimi bu durumda buldum. Her şeyim paketlendi ve gemiye yüklenmeye hazır. Tahta üzerinde uyuyoruz. Yiyecek paramız bugün sona erecek ve pazartesi eve yeni kiracılar girecek." Salondaki tüm memurların dikkatle kendisini dinlediklerini fark etmişti. Onlara dönerek, "Bu kadar önemli bir şirket için bu ne anlama gelir sizce?" dedi ve bir yanıt beklemeden dosdoğru yöneticinin gözlerine bakıp "Siz Tanrı'ya inanıyor musunuz?" diye sordu. Adamın kafası karıştı sanki. Tüm ofis gereğinden uzun süren bir sessizlik boyunca soluğunu tuttu. Annem iskemlesinde kımıldandı. Artık titremeye başlamış olan dizlerini birleştirdi, çantasını kucağına koyarak iki eliyle sıkıca kavradı ve büyük bir amacı olduğundaki tipik kararlı tavrıyla "Bu sorun çözülmeden buradan kımıldamayacağım," dedi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 177.